Paulus imanda öz oğlu olan Timoteus'a yazdığı son mektubunda ona zor dönemlerden geçse de, zayıf ve çekingen olsa bile, birçokları Tanrı yolundan dönseler bile, Tanrı'nın gücüne dayanarak ve Mesih İsa'da olan lütufla güçlenerek sıkıntıya göğüs germesini ve Tanrı yolunda yürümekten asla vazgeçmemesini söylüyor. Dr. Michael'ın hazırladığı bu programda bugün Elçi Paulus'un yazdığı son mektup olan 2. Timoteus mektubunu inceleyeceğiz.
Hello our friends.
Merhaba arkadaşlar.
I'm so glad you've joined us today on this broadcast.
Bugün de programımıza katıldığınız için sevinç duyuyorum.
There was a time in our societies around the world when words such as hard work, labor and service were honorable words.
Dünya toplumlarında yoğun çalışma, emek ve hizmet verme gibi sözcüklerin onurlu sözcükler olduğu zamanlar vardı.
There was a time when people prided themselves in what they were able to offer others.
İnsanların diğerlerine sunduğu şeylerden dolayı kendileriyle gurur duydukları zamanlar vardı.
Now it seems we just want to demand our rights and our privileges.
Şimdi ise hemen hepimiz kendi hakkımızı ve önceliklerimizi elde etmek istiyoruz.
I know there's a story that is often told.
Sık sık anlatılan bir hikaye var.
This man was driving on a lonely road on a summer day.
Güneşli bir yaz günü bir adam tek başına arabasıyla gidiyormuş.
And he saw a car with a flat tire pulled off the side of the road.
Yolda tekerleği patlamış. Bir araba görüp yardım etmek için kenara çekmiş.
A woman was standing next to that car.
Arabanın yanında bir kadın duruyormuş.
She was looking down in dismay at this flat tire.
Ve korkuyla patlak tekerleğe bakıyormuş.
So the man decided to pull off the road and be a good neighbor.
Adam ise iyi bir komşu gibi davranıp yardım etmek amacıyla arabasını kenara çekmiş.
And he wanted to change the tire in this poor lady's car.
Bu zavallı bayanın patlak lastiğini değiştirerek ona yardım etmek istiyormuş.
And he got very hot and very dirty.
Lastiği değiştirip elinden geleni yapmaya çalışırken
as he was changing this tire and doing his best.
Çok bunalmış ve çok kirlenmiş.
And the woman just watched, didn't help at all.
Kadın ise kenarda durup hiçbir şekilde yardımda bulunmaksızın sadece adamı seyretmiş.
And just as he finished his hard work,
adam işi bitirince,
she said to him the following.
Kadın adama,
be careful and let the car down easily.
Dikkat et, arabayı yavaşça indir.
Because my husband is sleeping in the back seat.
Çünkü kocam arka koltukta uyuyor demiş.
Her husband was asleep and while this man was laboring.
Bu adam durup yardım ederken kadının kocası arka koltukta uyuyordu.
This seemed to be a story that is about our society today.
Bu hikaye bugün yaşadığımız dünyanın içinde bulunduğu durumu yansıtıyor.
We want everything to be done to us and for us and we want to do nothing.
Biz hiçbir şey yapmaksızın her şeyin bizim için, bizim yerimize ve bizim yararımıza yapılmasını istiyoruz.
Yet the Bible from cover to cover commands us to be diligent.
Oysa kutsal kitap baştan sona bize sabırla çalışan,
the Bible commands us to be hard working.
Çalışkan,
he commands us to persevere.
Dayanan kişiler olmamızı söyler.
And if you are listening to me for the first time today,
bugün programımızı ilk defa dinliyorsanız,
I want to bring you up to date.
Size geçen birkaç hafta boyunca
for the past several weeks,
neler konuştuğumuzu biraz özetleyeyim.
I have been speaking from the second epistle to Timothy by St. Paul.
Elçi Paulus tarafından Timoteus'a yazılan ikinci mektup hakkında paylaşıyorduk.
This is a series of messages we entitled it Don't Ever Give Up.
Bu paylaşım dizimizin ismi Asla Vazgeçmedir.
We have previously seen how the Apostle Paul did not want Timothy to suffer from an identity crisis.
Daha önce Elçi Paulus'un, Timoteus'un bir kimlik bunalımı yaşamasını istemediğini görmüştük.
Many Christians in Asia Minor at that time,
o zamanlar Asya elinde yaşayan inanların çoğu,
they were suffering from identity crisis.
Kimlik bunalımı yaşamaktaydılar.
And we have learned that God speaks to us through the pages of the scripture.
Kutsal kitap boyunca Tanrı'nın sadece o çağda yaşayan insanlara değil ama bize de konuştuğunu öğrendik.
So that we too might not give in to the identity crisis.
Bu nedenle biz de kimlik bunalımıyla karşılaştığımızda yenilgiyi kabul etmemeliyiz.
In our study,
şimdiye kadar olan çalışmalarımızda
we have further seen the marks that distinguishes the true believers.
Gerçek inananları diğerlerinden ayıran bazı özellikleri de görmüştük.
What makes them different from others who claim to be Christian?
Gerçek inanlıyı Hristiyan olduğunu söyleyen kişiden ayıran şeyler.
Let me summarize this very quickly.
Bunları kısaca özetleyelim.
First, true Christians must be willing to invest in others.
İlk olarak gerçek bir inanlı diğerlerine yatırım yapmaya, vermeye isteklidir.
Secondly, true Christians must be willing to be involved in spiritual warfare.
İkinci olarak, ruhsal savaşta savaşmaya isteklidir.
They must be good soldiers in the army of God.
Tanrı'nın ordusunun iyi bir askeri olmalıdır.
Thirdly, true Christians must be willing to live by the rules that are found in the Word of God.
Üçüncü olarak, gerçek bir Hristiyan yaşamını Tanrı sözünde bulunan kurallara göre yaşamaya isteklidir.
Fourthly, true Christians must be willing to work as hard and diligently as good farmers.
Dördüncü olarak da sabırla ve canla başla çalışan iyi bir çiftçidir.
And then there are three more imageries yet to be applied to the Christian who wants to avoid identity crisis.
Bunlardan başka bir inanlının kimlik bunalımı yaşamaktan kaçınmak için uygulayabileceği üç şey daha vardır.
They are found in 2 Timothy chapter 2 verses 14 to 26.
Bunlar da 2. Timoteus 2. bölümde 14. ve 26. ayetlerde bulunur.
1. The true Christian is a good workman who is not ashamed.
Birincisi, gerçek bir inanlı, alnı ak bir işçidir.
Verse 15.
15. ayet şöyle der.
Study to show yourself approved to God, a workman that needs not be ashamed, rightly dividing the word of truth.
Kendini Tanrı'ya gerçeğin bildirisini doğru kullanan, alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et.
2. The true Christian is a clean vessel that is ready for good use.
İkincisi, gerçek bir Hristiyan, iyi işler için kullanılmaya hazır bir kaptır.
Verses 20 to 22.
20. ve 22. ayetler.
But in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and earthenware, and some to honor and some to dishonor.
Büyük bir evde yalnız altın ve gümüş kaplar bulunmaz. Tahta kaplar da vardır. Kimi onurlu, kimi bayağı iş için kullanılır.
If a man therefore purges himself from these, he shall be a vessel unto honor, sanctified and ready for the master's use.
Bunun gibi kişi de kendisini bayağı işlerden arıtırsa, onurlu amaçlara uygun, kutsal kılınmış, efendisine yararlı, her iyi işe hazır bir kap olur.
Flee also youthful lusts, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of pure heart.
Gençlik arzularından kaç. Temiz bir yürekle, Rab'be yakaranlarla birlikte doğruluğun, imanın, sevginin ve esenliğin ardınca koş.
And the third imagery is given to us in 2 Timothy chapter 2.
2. Timoteus 2. bölümde bize verilen 3. imge ise
it is that of a true Christian who is a servant.
Hizmetkar olan gerçek bir Hristiyandır.
He is obedient and not quarrelsome.
Böyle bir kişi tartışmacı değil ama itaatkardır.
In verses 22 through 26.
22. ayetten 26. ayete kadar
let me read them to you.
Size okuyalım.
Flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love and peace along with those who call on the Lord out of pure heart.
Gençlik arzularından kaç. Temiz bir yürekle, Rab'be yakaranlarla birlikte doğruluğun, imanın, sevginin ve esenliğin ardınca koş.
Don't have anything to do with foolish and stupid arguments because you know they produce quarrels.
Saçma, cahilce tartışmalara girmeyi reddet. Bunların kavga doğurduğunu bilirsin.
And the Lord's servant must not quarrel.
Rabbin kulu kavgacı olmamalıdır.
Instead, he must be kind to everyone, able to teach, not resentful.
Tersine, herkese şefkatle davranmalı, öğretme yeteneği olmalı, haksızlıklara sabırla dayanmalıdır.
Those who oppose him, he must gently instruct.
Kendisine karşı olanları yumuşak huyla yola getirmeli.
In the hope that God will grant them repentance.
Gerçeği anlamaları için.
Leading them to a knowledge of the truth.
Tanrı belki onlara bir tövbe yolu açar.
And that they may will come to their senses and escape from the trap of the devil who has taken them captives to do his will.
Böylelikle ayılabilir, isteğini yerine getirebilmeleri için kendilerini tutsak eden iblisin tuzağından kurtulabilirler.
Today of course I won't be able to cover all of this.
Bugün bütün bu konuyu ayrıntılı bir şekilde ele alamayacağız.
We will look at one of those imagery today and then we look at the others next week.
Bugün bu imgelerden birisine bakıp geri kalanlarına gelecek programlarda bakacağız.
Now let us look back to the good workman who is not ashamed.
Şimdi ilk olarak alnı ak bir işçi imgesine bakalım.
The word of God is saying that one of the characteristics of a Christian,
Tanrı sözü inanlının bir özelliğinin de,
is to be hard working and diligent laborer.
Çalışkan ve sabırlı bir işçi olmak olduğunu söyler.
A person who not only diligent in reading of the word of God,
böyle birisi Tanrı sözünü yalnızca sabırla ve istekle okumayan,
but also applies it in his own day-to-day life.
Ama okuduklarını günlük yaşamında da uygulayan bir kişidir.
Paul is saying this.
Paulus'un,
the reason some Christians are called hypocrites,
bazı Hristiyanlar hakkında ikiyüzlü demesinin nedeni de,
is because they say one thing with their mouth and they do something else with their life.
Bu kişilerin yaşamlarını ağızlarıyla söylediklerinden farklı bir şekilde yaşamalarındandır.
They are visible in the church during worship.
Bu kişileri pazar günü tapınma zamanında kilisede görebiliriz.
Yet they cheat and back out of their commitment all week long.
Ama bütün hafta boyunca Mesih'e olan adanmışlıklarından hilelere başvurup vazgeçmektedirler.
When this kind of person's work is inspected by God,
Tanrı böyle bir kişinin yaptıklarını araştırdığında,
they will hang their head down in shame.
Bu kişiler utançla başlarını öne eğmek zorunda kalacaklardır.
While the primary application here is for Bible teachers,
burada söylenilenleri ilk uygulaması gereken kuşkusuz kutsal kitap öğretmenleridir.
But the general application is for all Christians.
Ama bu söz aynı zamanda da tüm Hristiyanlar için geçerlidir.
Those who teach the word must teach it not to suit their own purposes.
Tanrı sözünü öğreten kişiler bunları kendi yararları için öğretmemelidirler.
They must not do it to accomplish their own agenda.
Kendi amaçları için öğretmemeli.
They must cut it in a straight line.
Gerçeği olduğu gibi doğru bir şekilde öğretmelidirler.
In fact, the word here, straight line, is a very important word.
Buradaki doğru sözü önemli bir sözdür.
It means a straight road that does not have any twisting or turning.
Bu, sağa sola dönüşleri olmayan doğru bir yol anlamındadır.
There are those who preach that all the roads lead to God.
Bütün yolların Tanrı'ya çıktığını söyleyen vaizler vardır.
Yet the Apostle Paul here says no.
Oysa elçi Paulus burada,
the only way to God is the truth.
Tanrı'ya giden yolun gerçek olduğunu söylüyor.
And Jesus is the only one who said, I am the truth.
Sadece İsa'nın kendisi gerçek benim diyen kişidir.
The gospel is the only thing that is straight and narrow.
Müjde de doğru ve dar olan tek şeydir.
The word of God is plain.
Tanrı sözü basittir.
And you have to work hard to keep it plain.
Ve bunu olduğu gibi basit tutmak için çok çalışmak gerekmektedir.
You have to sweat and be diligent in order to keep it straight.
Onu basit tutmak için terlemek ve sabırla çalışmak gerekir.
You have to ensure at any cost that it is not twisted and manipulated.
Tanrı sözünün çarpıtılmaması ve manipüle edilmemesi için her bedeli ödemeye hazır olmak gerekir.
Please listen to me very carefully.
Lütfen beni dikkatle dinleyin.
We don't need to dress the truth up.
Bizim gerçeği süslememiz gerekmez.
We don't need to make the truth to be palatable or attractive.
Onu çekici kılmaya çalışmamız gerekmez.
We don't have to try to make the gospel look attractive at the marketplace.
Müjdeyi pazar yerinde satılan bir mal gibi cazip kılmaya çalışmamız gerekmez.
By upholding it that way, we may have to pay a price.
Gerçek müjdeyi olduğu gibi sunmanın bir bedeli vardır.
Upholding the truth will always cost you something.
Gerçek her zaman bir şeye mal olur.
Not so long ago, a person wrote me a letter.
Yakın bir zamanda birisi bana bir mektup yazmıştı.
And in the letter that person said to me,
mektubunda,
my friend wants me to compromise my moral standards.
Arkadaşım, benim ahlaki değerlerimden taviz vermemi istiyor.
What shall I do?
Ne yapmalıyım diye soruyordu.
I responded back.
Ben de yanıtladım.
I said the word of God is clear.
Tanrı sözü açık.
The word of God is plain.
Basit.
The word of God is very clear.
Çok anlaşılırdır.
And nobody ever said that everyone will have to receive and accept the word of God.
Ve hiçbir zaman hiç kimse Tanrı sözünü herkesin kabul edeceğini söylememiştir.
The Bible does not teach that everyone will be saved.
Kutsal kitap herkesin kurtulacağını öğretmez.
We as Christians must handle the word of God with integrity.
Biz inanlılar da Tanrı sözünü bütünlük içinde dürüstçe ele almalıyız.
Whether the people like it or not.
Etrafımızdaki insanlar sevsin ya da sevmesin.
Whether they accept it or reject it.
Red ya da kabul etsin.
We must love everybody.
Biz bu kişilerin hepsini sevmeliyiz.
But not compromise or give up on the truth.
Ama gerçekten asla ödün vermemeli ve vazgeçmemeliyiz.
We may suffer alienation.
Belki bize yaratıkmışız gibi.
We may suffer discrimination.
Ayrımcılıkla davranabilirler.
And we may be even suffer persecution.
Belki bir dereceye kadar sıkıntı ile karşılaşabiliriz.
But that's part of the hard work to which God has called us.
Ama bunlar Tanrı'nın bizim karşılaşmamızı öngördüğü zorluklardır.
We are called to be laborers.
Tanrı bizi işçiler olmaya çağırmıştır.
The word swerve here that's in the Bible.
Kutsal kitapta aynı bölümde
is in verse 18.
18. ayette yoldan sapmadan bahsediyor.
It is a word that is borrowed from the world of archery.
Aslında bu okçuluk sporundan alınan bir terimdir.
Your handling of the word of God is like an arrow that is being shot to hit a target.
Elimizde tutmakta olduğumuz Tanrı sözü aslında bir hedefe doğru atılmış olan bir ok gibidir.
Usually,
genellikle
people will follow the arrow.
İnsanlar hedefi vurmaya doğru ilerleyen
as it hits its intended target.
Oku takip ederler.
Their eyes are looking to where the arrow is going.
Gözleriyle okun gittiği yere
their focus is on where the arrow is going.
Odaklanırlar.
Their attention is focused on where the arrow is going.
Bütün dikkat hedefine doğru giden oktadır.
They want to see if the arrow will hit its target.
Okun hedefi vurup vuramayacağını görmek isterler.
But when you miss the target by mishandling the word of God,
ama Tanrı sözünü yanlış bir şekilde ele alarak hedefi ıskalarsak,
those who are watching you,
bizi izleyenler,
will be distracted from the target.
Hedefe bakmaktan vazgeçip,
their eyes will follow the arrow, however widely astray it may go.
Ok ne kadar hedeften uzaklaşsa da onu izlemeye devam edeceklerdir.
I want to tell the teachers,
öğretmenler,
and the parents,
ebeveynler,
and the leaders,
liderler,
and all Christians,
tüm Hristiyanlar, size bir şey söylemek istiyorum.
Remember,
unutmayın ki,
the world is watching you.
Dünya sizi izlemektedir.
The world is watching our direction.
Dünya sizin ne yöne gittiğinize bakmaktadır.
They are watching the arrows of our life.
Hayatınızın oklarının nereye doğru gittiğini,
they want to see if it's going to hit the target or not.
Hedefi vurup vuramayacağını izliyor.
And Paul is warning Timothy against missing the target.
Paulus hedefi ıskalamak konusunda Timoteus'u uyarıyor.
In fact, he mentioned two people by name who have missed the target.
Aslında burada hedefi ıskalamış olan iki kişinin ismini veriyor.
These two people were teaching that there is no bodily resurrection.
Bu iki kişi bedenlerinin dirilişinin mümkün olmadığını, dirilişin olup bittiğini öğretiyorlardı.
When you die, you die.
Onlara göre ölmüşsen ölmüşsün demekti.
And we know that this is a false.
Biz bunun doğru olmadığını ve bedenlerimiz için bir diriliş günü olduğunu biliyoruz.
And Paul was condemning them as heretics.
Paulus mektubunda bu kişileri sapkın olarak niteliyor.
One of those men named Hymenaeus.
Bunlardan birinin adı Himeneus'tu.
And his name means the singing man.
İsmi şakıyan, şarkı söyleyen anlamına geliyordu.
The other man named Philetos.
Diğeri Philetos'tu.
And it means lover.
Bu da sevgili anlamındaydı.
Yet these men were false singers and false lovers.
Oysa bu adamlar sahte şarkıcı ve sahte aşıklardı.
They were singing the wrong song.
Yanlış bir şarkıyı
and have misplaced love.
Yanlış bir aşk için söylüyorlardı.
But I want you to listen to this.
Şunu dikkatle dinlemenizi rica ediyorum.
Deceivers are a very attractive people.
Aldatıcılar şeytanın kendisi gibi.
They are like the devil himself.
Çok çekici insanlardır.
They will come to you and say,
size gelip,
just let us love one another and leave biblical truth alone.
Şimdi şu kutsal kitap gerçeğini biraz bırakıp birbirimizi sevsek olmaz mı derler.
Let's just be kind with one another and let the theologians worry about the truth.
Bırak asıl gerçeğin ne olduğunu teologlar tartışa dursun. Biz birbirimize karşı nazik yumuşak davranalım.
They say, isn't after all that's what Jesus taught, isn't it?
Zaten İsa da böyle demiyor mu?
Didn't Jesus only teach to love one another?
İsa birbirimizi sevmenin her şeyden
and not to worry about what you believe.
Hatta neye inandığımızdan bile önemli olduğunu öğretmedi mi?
And that all the prophets will get you to heaven?
Zaten bütün peygamberler, bütün yollar bizi Tanrı'ya ulaştırmaz mı?
But Jesus did not teach that at all.
Hayır, İsa böyle bir şey öğretmedi.
He taught his disciples to love one another.
Evet, doğru. Öğrencilerine birbirlerini sevmelerini öğretti.
He taught the Christians to love one another.
Bütün Hristiyanların birbirlerini sevmelerini.
And he told us to love our enemies.
Hatta düşmanlarını da sevmelerini öğretti.
He didn't say that they will stop being your enemies.
Ama düşmanlarınızın her söylediğini kabul edin ve artık düşman olmanız gerekmesin demedi.
But he didn't say you have to agree with them.
Düşmanlarınızla aynı fikirde olmamız gerektiğini öğretmedi.
He never told us to fall in love with heresies.
Sahte öğretiş yayanlara vurulup
he didn't tell us to adopt the deception.
Aldanmamızı söylemedi.
Paul said such heretics were substituting the word of truth.
Paulus bu sahte öğretişçilerin kendi öğretişleriyle Tanrı sözünü değiştirmek istediklerini söylüyor.
And they were changing the word of truth for the deceitful words that are sugar-coated poison.
Tanrı sözünü şeker kaplı zehir gibi olan kendi aldatıcı sözleriyle değiştirmeye çalışmaktaydılar.
And what we should do is avoid such people.
Bu tip kişilerden kaçınmak için ne yapmalıyız?
Avoid such godless chatter.
Tanrı'dan uzak geyik muhabbetlerinden nasıl kaçınabiliriz?
Why?
Neden kaçınmalıyız?
For it will lead people into more ungodliness.
Çünkü bu tip kişiler insanları Tanrı'dan uzaklaştırırlar.
In fact, that's what he said.
Aslında Paulus bu kişilerin
it is like gangrene.
Kangren gibi olduklarını söylüyor.
He says this three times.
Bunu iyice vurgulamak için
in order to reiterate it for emphasis.
Tam üç kez söylüyor.
In verse 14,
14. ayette
he said it does no good but only ruins the heart.
Bu şeylerin dinleyenleri felakete sürüklemekten başka hiçbir yararı olmadığını söylüyor.
In verse 17,
17. ayette
their teachings are as dangerous as blood poisoning to the body.
Sözleri kangren gibidir diyor.
In verse 18,
18. ayette
they are upsetting the faith of some.
Bazılarının imanını alt üst ediyorlar diyor.
Listen to me as I am going to conclude.
Şimdi paylaştıklarımızı özetlerken beni dikkatle dinlemenizi rica ediyorum.
The truth is different from deception.
Gerçek aldatıcı ve sahte öğretişlerden farklıdır.
The truth honors God.
Gerçek Tanrı'ya görkem verir.
Truth brings about godliness.
Gerçek tanrısallığı getirir.
The truth will always edify its hearers.
Her zaman kahramanlarını geliştirir.
The truth will always build up in the faith.
İmanı bina eder.
The truth will always build up in love and in holiness.
Her zaman kutsallık ve sevgiyle bina eder.
Do you uphold the truth?
Gerçeğe bağlı kalıyor muyuz?
Do you tell the truth?
Gerçekten bahsediyor.
Do you speak the truth?
Gerçeği ilan ediyor muyuz?
Is the truth characterize your life?
Gerçek yaşamımızı şekillendiriyor mu?
It is my prayer that this will be the story of your life.
Duam yaşamımızın bu şekilde olmasıdır.
Shall we pray?
Dua edelim.
Heavenly Father,
Göksel Babamız,
we know that the Lord Jesus is the truth.
Biliyoruz ki İsa gerçektir.
The full truth.
Tam gerçek.
And nothing but the truth.
Gerçeğin ta kendisidir.
And we thank you that we belong to him.
O gerçek olduğu ve biz de ona ait olduğumuz için teşekkür ederiz.
Teach us to be the men and women of truth.
Bize de nasıl onun benzerliğinde gerçek kişiler olabileceğimizi öğret.
Teach us to uphold the truth.
Nasıl her zaman gerçeğe bağlı kalıp
teach us not to be afraid from telling the truth all the time.
Her zaman, her yerde gerçeği ilan edebileceğimizi öğret.
Because we know that the truth is in Jesus.
Gerçeğin sadece İsa olduğunu bildiğimiz için
in his name I pray.
Onun ismiyle dua ediyoruz.
Amen.
Amin. Elçi Paulus bu yaşamdan ayrılmadan önce imanda oğlu olan Timoteus'a yazdığı son mektubunda ona son buyruk ve öğütlerini veriyor. Müjdeden utanma. Tanrı sözünü duyur. Tanrı'nın gücüyle sıkıntıya göğüs ger. Esenliğin, doğruluğun, sevginin ve imanın ardınca koş ve asla vazgeçme.